Ayrım 3. Kurtuluş çok bozuldu. Hayko Bağdat. Sayfa 33. Gavur Şeref. Köy meydanını inleten çığlık o kadar acıydı ki kesin çeşme başındaki bebelerden biri kuyuya düştü zannetti ahali. Kahveden dışarı fırlayan güruh daha ne olduğunu anlayamadan ikinci kez haykırdı Hafız Nine. Yeriyorlar, kaçın! Ermeniler vardı köye! Sesin yankısı bitmeden üzerinde beyaz bir tulum, saçı sakalı birbirine karışmış yabani bir herif, Hafız Nine'nin karnına süngüsünü saplamıştı bile. Darbenin etkisiyle olduğu yere iki büklüm çöktü yaşlı kadıncağız. Son nefesini vermeden evvel dudaklarından dökülen kelimeler, yabani Ermeni'nin tekrar darbe vurmasına mani olamamıştı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resullühü. Cansız bedenine üçüncü kez inen süngü esnasında ise yabani katilin kahkaha sesleri çınlıyordu kulaklarda. Vurun, kimseyi sağ komayın, saldırın Müslümanlara. Camiyi tez yakın hadi, hadi diyorum size. Talimatı alan çetecilerden bazıları caminin kapısı önünde imamı şehit ederken diğerlerinin yaktığı ateş minareye ulaşmıştı. Hamile bir kadının ölüsü imamın az ötesinde yerde duruyordu. Çetecilerden biri hala karnını tekmeliyordu zavallının. Fakat aniden gelen pat sesi köy meydanında koşuşturan herkesi durduruverdi. Ermenisinden köylüsüne herkes dona kalmıştı. Hasiktir, gerçek silah sesiydi bu. Hafız Nine yattığı yerden kafasını hafifçe doğrulttu. İmam ile hamile kadın acı içinde yerde kıvranan beyaz tulumlu yabani katilin yanında aldılar soluğu. Allah, Namık abi, yandım ben. İmam ellerini yukarı kaldırıp bir hışımla bağırmaya başladı. Durun la, durun. Şerefe gerçek mermi değmiş. Doktor Muhittin gelsin hele. Durun la, bak hala oynuyorlar. Az ötede bekleyen ambulans hemen Şeref'in yanına ulaştı. Çok kan vardı yerde, hem de gerçek kan. İmamı oynayan Namık, Hafız Nine'yi oynayan Süleyman, hamile kadını oynayan Bekir ve camiyi yakan Ermeni'yi oynayan satılmış Şeref'i sedyeye zar zor taşıyabilmişti. Ertesi gün Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında haber bile olmuştu mesele. Erzurum'un kurtuluş töreni canlandırmalarında tüfeğine gerçek mermi koyan Kıbrıs gazisi izlediklerinden fazla etkilenerek tribünden piyes oyuncularına ateş açtı. 78 yaşındaki gazi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. O uğursuz günden bu yana Şeref'in işleri hiç rast gitmemişti. 18 yıllık belediye işçiliği aşkale şartlarında muteber bir meslek gibi görünse de sevdiği kızın babası Nuh demiş peygamber dememiş, kızı bir türlü şerefe vermemişti. Hatta akrabalarına benim gavura verecek kızım yok dediği söylenir. İlçede yaşı 40'a yaklaşıp da bekar kalan tek kişi oydu. Aksak kalan sol bacağı kahvede ona yeni lakaplar takılmasına sebep olmuştu. Kentin anma törenlerinde tam 18 yıldır sürdürdüğü profesyonel Ermenilik zaten adına gavur şeref denilmesine sebep olmuştu. Şimdilerde Aksak Timur, Ermeni gazisi gibi yeni şeyler icat etmişti ahali. Bir defasında aşağı kahvedeki yeni yetmeler vurun kahveye diye peşine takıldıysalar da kopan patırtıdan sonra kahveci sen gelme lan bir daha buraya her geldiğinde olay oluyor diye racon kesmişti zavallıya. Bütün bu talihsizlikler Şeref'in zamanı geldiğinde en iyi kötü Ermeni'yi oynama hevesini kaçıramamıştı. Zaten 3 sene ilkokul okumuşluğu vardı. Fakat ilk 2 sene mektep piyeslerinin en gelecek vaat eden çocuğuydu. 3. yıl tam başrol oynayacaktı ki babası mektepten almıştı garibi. İsterse tufan kopsun, isterse Erzurumlar tiyatrodan sonsuza kadar anlamasın, Şeref içinden gelen bu meziyetinden caymayacaktı. Şeref'in başına gelenler diğer belediye çalışanları arasında da sıkıntılar yarattı. Yöre halkı Ermeni rolünü oynamak istemediğinden belediye kadrosu yıllardır bu görevi metazori üstleniyordu. Prodüksiyon için yeterli kaynak olmadığından olsa gerek, belediye işçisinin kara kış günleri giydiği beyaz tulum, Ermeni çeteleri kostümü haline gelmişti. Yazları o kadar sorun olmasa da kış vakti geldiğinde tüm işçiler Ermeni Ermeni geziyor, ahalinin arkalarından ettiği küfürlerin sonu gelmiyordu. Sonunda olan oldu. Şereften başka herkes bir daha törenlerde Ermeni olmak istemediğini beyan etti. Belediye başkanı bir yol bulmalıydı. Buldu da. Cami hoparlöründen yankılanan anonsa ilçedeki herkes dikkat kesildi. Yaklaşan törenlerde Ermeni rolünü oynayacaklara belediye adam başı 75 TL ödenek ayırmıştı. O gece az insan evinden sokağa çıktı. Evlerin ışıkları çok geç saatte karardı. Her hanede fısır fısır dönen hararetli bir tartışma sürüyordu. Sabah namazından sonra belediye binası önünde alışılmamış bir kalabalık oluştu. Görgü şahitleri 2500'den fazla insanın Ermeni olmak için belediye kapısında sıraya girdiğini söyler hala. Ufak tefek sıra bende, kavgaları da çıkmadı değil hani. Gavur Şeref 18 yıllık ıstırabının bedeline 75 TL fiyat biçen başkanı asla affetmedi. Bir daha da asla gösteriye falan çıkmadı. Bu topraklarda binlerce kişinin hepimiz Ermeniyiz diye toplanması yeni değildir yani. İlk kalabalık Erzurum belediye binası önünde toplanmıştır. Şerefin kıymetini anlamayan Erzurumlular bilir sadece bunu. Mayıs 2016 Beyoğlu. Güldane'nin çocukları. O gün Yedi Kules, Surpurgiç Hastanesi personeli hastanenin uzun koridorları içerisinde çıldırmış gibi koşuşturup duruyordu. Bina girişindeki büyük ahşap kapı hep açık dursun da içeriye girip çıkanlara kolaylık olsun diye tahta bir takoz bulma görevi Hademe Sarkis'e verilmişti. Sarkis bir Osmanlı sarayı bahçesi güzelliğinde ve intizamında bulunan avluda bir takoz parçası bulmadan ne kadar zor olabileceğini hiç düşünmemişti. Süs havuzunun az ötesinde ihtiyarhane binasının merdivenlerinde oturan ve her zaman yaptığı gibi gözyaşları içinde ağıt yakan Vartanuş ninenin ayaklarının dibinde duran limon kasası parçasını görünce altın bulmuş kadar sevinmişti Sarkis. Yüzünün bir tarafı hep aynı eline yaslanarak ağladığı için buruş buruş olan Vartanuş günde sadece bir iki anlamlı kelam ederdi ki o da Sarkis'in tahtanın üstüne atladığı ana nasip oldu.
''Godaman biri mi öldü? Niye telaşa verdiler sağa sola kardeş?''
''Yok yok Badriyar Kayır, yani Patrik Baba geliyormuş hastaneye, Vartanuş dinle, rahat ol sen.''
Ahşap kapıya takoz meselesiyle şahsen ilgilenen hastane müdürü Takvor Bey, göz ucuyla dikizleyerek Sarkis'in kapıyı sağlam tutturduğuna emin olmaya çalışıyor, bir yandan da sağa sola komutlar yağdırıyordu.
''Vakıf başkanına ulaşamadınız mı hala? Başhekim kapıya gelsin artık, sedye de getirin yahu. Astvats bahbane, yani Allah korusun, ciddi bir durum yoktur inşallah. Daha yeni kontrole gelmişti, sapasağlamdı adam.'' Gerçi yaşı da var. Düştü mü ki acaba? Asvas bahbane, asvas bahbane.
Şnork Badriyark için bu denli seferberlik yaşanması sadece onun makamına olan saygıdan değildi. O halkının gözünde yaşayan bir aziz olarak görülürdü. Kulaktan kulağa anlatılan hikayeleri o kadar çoktu ki her Ermeni evine bir faydası dokunmuştur dendiğinde kimse abartıldığını düşünmezdi. Medziyehen yani büyük felaket zamanı tüm ailesi katledilmiş bir yetim olarak başlamıştı hayata. Yozgat'ın İdeli köyüne ölümün uğradı o uğursuz 1915 yılında henüz 2 yaşındaydı. Oysa ailesi Yozgat'ın en önemli ailelerindendi derler. O dönemlerde önemli olmak hayatta kalmaya yetmiyordu. Koskoca sülalede bir tek anacığıyla Şnork hayata tutunabilmişlerdi. Anacığı kendisini Ermeni'den arındırılmış o köyde rehin bırakarak Şnork'u Tarsus Amerikan Koleji'ne yollamayı başarmıştı. Ardından 1922'de köyleri dolaşarak birçok Ermeni yetimi toplayan Amerikan Relief heyeti tarafından önce Niğde'ye, oradan Mersin'e, oradan da gemiyle Beyrut Nahr İbrahim Yetimhanesi'ne gönderilmişti. Başına bin bir iş geldi sonradan, hepsini anlatacak değilim, meraklısı araştırsın bulsun. 1961 yılında tekrar memleketine dönecek ve Türkiye Ermenileri Patriği koltuğuna oturacaktı. Hayatı boyunca Anadolu'daki yetim Ermeni çocuklar için çalıştı. İstanbul'a sığınan binlerce aileye sahip çıktı. Döneminde onarılmamış kilise, okul binası kalmadı. Kınalı Adadaki Karagözyan Yetimhanesi onun eseridir. Ki mekanı cennet olsun, kalmışlığım vardır o kampta benim. Çok genci evlendirdi. Varto aşiretinden Siyabent Ağa, köyünü terk edip ailesini önüne katarak Mayr Yeetsiye, yani Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ne sığındığında onlara da kucak açmıştı. Balat'ta Kaltagan, yani köylü çocukları için kurduğu derslikte Hıskiç, yani eğitmen olan Hrant, Siyabent Ağa'nın kızı Rakel'e gönlünü kaptırınca kopan kıyamete de o çözüm bulmuştu. Siyabent Ağa 5.000 lira başlık parası istemişti. Hrant'ta o para ne gezer? Şnork Badriyar kendine erkek tarafı ilan etmiş, ağayı bizim kültürde başlık parası yoktur ağa diyerek haşlamış, kızı Hrant'a almıştı. Görgü şahitleri Badriyark'ın herkesten gizli 1.000-2.000 lira kadar bir parayı ağanın cebine sıkıştırdığını anlatır durur. Yedik Kule Surpurgiç Hastanesi kapısına yanaşan siyah arabanın kapısı açıldı. Şnork Badriyark oldukça sağlıklı görünüyordu. Hastaneye geleceği haberi ulaştığından beri oranın en sakin davrananı olan vakıf başkanı elini öptü ve kulağına bir şey fısıldadı Patrick'in. Şnork'un yüzü sevinçle aydınlandı. Kendisine ayrılan odaya yerleştirildiğinde vakıf başkanı tüm personele kesin bir talimat verdi. Doktor, hemşire, hademe kimse girmeyecek odaya. 2 gün burada kalacak kendileri. Basın sorarsa rutin sağlık kontrolleri için geldi dersiniz. O sırada hastanın cenaze çıkışları için kullanılan yan kapısından giren yaşlıca bir kadın yavaş hareketlerle bahçeye ulaşmaya çalışıyordu. Yaşlı kadın ahşap kapının önüne vardığında hafif arkaya kaymış başörtüsünü düzeltti önce. Derin bir nefes aldı. Bismillah diyerek dik merdivenleri tırmanmaya başladı. Kimseye bir şey sormuyor, çıkacağı odayı daha önceden biliyordu. Şnork Badriyark'ın kapısına geldiğinde vakıf başkanı onu bekliyordu. Başkan yaşlı kadının elini öptü, odanın kapısını açtı ve ardından kilitledi. Şnork kadını görünce oturduğu sandalyeden doğruldu ve kadını bağrına basıverdi. ''Hoş gelmişsin bacım, iyi gördüm seni. Anacığımız nasıl?'' ''Hoş gördük ağabey, Allah'a şükürler olsun, sağlığı yerindedir. Çok iyi gördüm seni, hamdolsun.'' İki kardeş sohbete devam eden hıçkırıklara boğuldu. En son yine bu odada görüştüklerinin üzerinden 2 seneden fazla vakit geçmişti. Türkiye Ermenileri Patriki'nin Müslüman bacısının hikayesi büyük bir sırdı elbette. Şimdi sizler bu satırları okuyana kadar öyleydi ya da. Anacığı Güldane kendisini rehin bıraktığı Yozgat'ın İdeli köyünde İslamlaştırılmış ve Gül Kız adını almıştı. 1920 yılında Hacı Doğan'a gelin verilmişti. Hanım kız Gülizar ve Hürmet adında 3 tane de kız çocuğu doğurmuştu Hacı Doğan'a. Güldane'nin bir de Lütfi diye erkek çocuğu vardı diyorlar. Gümüşhane Kelkit doğumlu 10. Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, ''Böyle bir şey olamaz, bu bir iftiradır. Benim annemin adı Pullu Hatun.'' dedi. Yozgat doğumlu 11. Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan ise, ''Ben onun kardeşi değilim, siz Ermeni arıyorsanız Gümüşhane'ye bakın.'' dedi sonradan. Mübarek kadın Güldane'nin tüm çocukları kendilerini Yaradan'a adamışlardı anlayacağınız. Kasım 2015 Beyoğlu. Jumbo Karides. Dünyanın en şeker adamıydı Zuat. Marmara İletişim'de bizim Ercan abiyle aynı dönem gazetecilik okumuş, beraber solculuk yapmış, sonra bir medya grubunda gececi polis muhabiri olarak çalışmaya başlamış. Zuat'ın telsizini kaçırıp az serserilik yapmadık Kurtuluş sokaklarında. Polis muhabirliği zor zanaat. Her gece birbirinden talihsiz olayların ilk şahidi olacak, gazetelerin 3. sayfalarında nefret söylemine varacak kadar aşağılık başlıklar bulacak, el alemin kederini millet daha çok okusun diye çırpınacaksın. Kazandığında 3-10 para değil hani. Ailesi Aydın'da yaşıyor ama doğudan göçmüşler esasında. Babası da galiba HADEP yöneticisi miydi neydi tam hatırlayamadım şimdi. Ercan abi Antalya Aksegeli, Kasımpaşa sakini olduğundan komşu sayılır bizim Kurtuluş'a. Okulu bitirince Zuat gibi sürüneceğine gitmiş Beyoğlu'nda bir ofis tutmuş, masaüstü yayıncılık yapacak diye Macintosh bilgisayar edinmiş kendine. Ama ofisin girişinde fotokopi çekilir diye bir A4 kağıt asılı. Aksekililer ticarette fenadır derler. Doğruymuş. Benim babadan kalma matbaa dükkanım olması Ercan ile tanışmamızın vesilesi olmuş. Kartvizit, antetli kağıt, antetli zarf, sevk irsaliyesi siparişi mi geldi? Git Ercan'ın ajans taklidi yapan ofisine, çiziktirsin bilgisayarda sana işin taslağını. Yeni açılan kebapçıya logo mu lazım? Macintosh var diyorum elimizde. Düzgün okuyun şu yazıyı. Gerçi tarayıcı dedikleri aleti çok sonradan edindi bizimki. Fiyatının ucuzlamasını beklemiş olmalı. Zuat, Ercan ve ben iyi arkadaşlardık yani. Arada o yaşa kadar biriktirdiklerimizi paylaşır, sohbetlerin sonunda mevzuyu yaşasın halkların kardeşliğine bağlamamız pek de uzun sürmezdi. Bir Orta Asya Türkü, bir Mezopotamya Kürdü ve bir İstanbul Ermenisi. Fıkra başlangıcı olsa gideri var. Fakat gel zaman git zaman kimliklerin yarıştırılması hastalığı bizleri de yakalamış olmalı ki yemeğin lezzetinden binanın mimarisine, mitolojik efsanelerden folklor ekibinin ahengine başladık birbirimizi yemeye. Ercan Orta Asya'dan çıkan kahraman Türk kavimlerinin tüm dünyaya nam salan kahramanlıklarını anlatıyor. Zuat Mezopotamya'nın parlayan yıldızı Kürtlerin kadim tarihinden dem vuruyor. Ben ise ne diyor bunlarla diye gülümsüyor, muhatap bile olmuyorum şapşiklerle. Ermeniler Rumlar olmasaydı medeniyet olmazdı bu topraklarda be. Arada İstiklal Caddesi'nde gezinirken Ercan bak, üzerindeki ince işlikli figürleriyle bu harika mimariyi biz yaptık. İyi bak, kat çıkma izni edilince o binanın tepesine kondurulan 3 katlı cam gecekonduyu siz yaptınız, haberin olsun diyorum. Zuat'ın bile hoşuna gidiyor. Ercan bana söyleyecek bir şey bulamayıp başlıyor Zuat'ı azarlamaya. Sen ne gülüyorsun ulan? Kaptan, mağara adamı. Bu tatlı atışmaların mutlak galibi olmaya karar verip hain planımı kurgulamam uzun sürmedi benim. Ben bu iki kafadarı bizim adaya götüreyim de görsünler bizimkilerin yaşam mucizesi formunu. Atladık bir vapura, kalktık gittik. İskeleye iner inmez başladım çocukları ezmeye. Sokakların genişliğini görüyor musunuz? Kaliteli bir hayat espasla başlar. Nefes aldığını hissedersin. Ha, o ikiz evler mi? 250 yıllık. Orijinalinin üstüne çivi bile çakmadı sahipleri. Zaten ayıptır. Kızar ada ahalisi böyle şeylere. Bahçe düzenlemeleri biraz Parisyendir. İşin püf noktası kışın yapılan muamelede. Toprak emek ister. Ama sadece sebze istemeyeceksin topraktan. Çiçek veren topraktan körlük etmez. Bizimkiler iyi bilir bunu. Acıktınız mı? Hadi çınar altındaki plaka restorana götüreyim sizleri. Biraz Rum mezesi nedir onu öğrenin. Adana dürümden öleceksiniz yahu. Oturduk. Bizim son ayı önceden tembihlemiştim zaten. Rum ve Ermeni mutfağının en leziz örnekleri gelecek masaya. Geldi de. O talihsiz olay olmasaydı maçın 5-0 bitmesine ramak kalmıştı aslında. Sonra suratında ciddi bir ifadeyle tereyağında jumbo karides servisi yapıverdi. Ben o ana kadar jumbo karides görmedim diye bunu benim cehaletime bağlarsanız bozuşuruz. Yine iddia ediyorum ki 90'larda jumbo karides henüz icat edilmemişti. Konu hakkında sahip olduğum tek bir veri var. Deniz mahsulü elle yenir. Bu da az bir bilgi sayılmaz hani. Aldım elime jumboyu, başladım ısırmaya. Bir iki dakika ya geçti ya geçmedi ki Zuat bütün kibarlığıyla mırıldanıverdi kulağıma. Haykocuğum, çok güzelmiş ada gerçekten. Rumlar, Ermeniler kaliteli hayatlar kurmuş inandık. Evet ben Kürdüm, Ercan da Türk. Ama karidesin de kabuğuyla yenmeyeceğini biliyoruz be kardeşim. Boğulacaksın birazdan. Ben 4 parmağımı ağzıma sokmuş, boğazıma kaçmak üzere olan kabukları çıkarmaya çalışırken Ercan ile Zuat bir şey konuşuyorlardı aralarında. Ne olduğunu hiç sormadım. Ama Ercan'ın yıllar sonra İstanbul'un en iyi Rum restoranlarından birinin kurucu ortağı olma kararını o gün verdiğine yemin edebilirim. Jumbo Karides'te de iddialıymışlar.
Aksekidi işte, ne olacak?
Mayıs 2015 Beyoğlu.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.